Ayrım 21, sayfa 198. Sesindeki şaşkınlık öyle belirgindi ki, ne oldu bebeğim derken Tugay. Ada gözlerini kapayıp yutkundu. Aklındaki zehri yok edercesine, zihninden sızan o görüntüyü silercesine yutkunup sıktı göz kapaklarını ve yanı başında bekleyen temizlikçiye hiçbir şey demeden çıktı gitti varoştan. Bebeğim iyi misin diye yineledi Tugay. Ada arabasına ulaşmak için Arnavut kaldırımı sokaklarında hızla yürürken ''İyiyim aşkım, neredesin?'' diye cevap verdi. Deniz'i gördüğü gibi Tugay'ın havadaki elini de hayal etmiş olmalıydı. Yüzleşmek yerine kendini kandırmayı seçen herkes gibi adada hissedilmek için hazır olan duygularını fark edilmek için yüzle çıkan gerçeklere kilitlendi. Biriktirilen bu duyguların, kilitlenen bu gerçeklerin kişiliği öldüren en tehlikeli zehre dönüştüğünü düşünmeden arabasına bindi. Kendini kandıran insanın her an eridiğini düşünmedi. Aşkım seni görmem lazım diyerek ulaştı arabasına. Tugay'ın hediyesiydi bu araba. Kendisine çok değer veren Tugay'ın hediyesi. Hemen Tugay'ı görmeli ve hafiflemeliydi. İki çizgi çekse her şey yoluna girecekti. 15. Bilge ve Can. İlk defa içeride kendini bekleyen duruma odaklanmadan girdi Bilge eve. Olabilme ihtimali olan her şeyden daha önemliydi girme sebebi. Üzerinde dokunulmazlık hissederek açtı kapıyı. Salona çıktı ve dümdüz misafir odasına yürüdü. Banyoya döndü ama Can Manay yoktu. Odalardan başlayarak aramaya başladı ve salona geri dönerken Can Bey diye seslenecekti. Ama cümlenin son hecesi yarım çıkabildi ağzından. Bilge durdu, dondu, gördüğü şeyi analiz etti. Can Manay mutfak tezgahının üstüne çıkmış, sırtını da duvara dayamış, ayaklarını set boyunca uzatmıştı. Çıplak bedeninde sadece donuyla elindeki yemek kitabını indirmiş, şimdi dümdüz Bilge'ye bakıyordu. Tezgahın üzerinde bir torba meyve vardı. Dışarıdan alınmıştı. Kim almıştı? Manay dışarıya mı çıkmıştı? Bilge tereddüdünden kurtulup yaklaştı ona. Bugün epey normal görünüyordu. Yoksa salonu aydınlatan gün ışığının normalliği miydi bu? Eti Hanım'a gitmelisiniz dedi Bilge vakit kaybetmeden. Can Manay'ın normallik derecesini önemsemeden dümdüz lafa girerek. Manay'ın suratındaki bir ifade göremeyince ekledi. Bugün mutlaka görmelisiniz onu. Yoksa gecikeceğiz. Derken Can Manay tezgahın üstünden döndü. Ayaklarını aşağı sarkıtıp parmağını ayraç olarak araya sıkıştırdığı yemek kitabını kucağına koydu, ifadesiz sordu. Ne zaman ölür? Gözlerinde resmen ışık yoktu. Bilge sorunun çıplaklığıyla sarsıldı. Can Manay'ın duygusuz suratına odaklanmıştı. Ne zaman ölürdü eti? Belki şimdi bitmişti her şey ve o burada Can Manay'ın yanındaydı. Eti giderken... Her an dedi içinden kontrolsüz çıkan bir itiraz gibi gözlerine hücum eden yaşların aktığını hesaplayamadı bile. Hemen gitmeliyiz. Şimdi yanında olmayınız. Oyun değil bu. Size ihtiyacı var. Can Manay tek hamlede indi tezgahtan. Ve Bilge'ye doğru yürürken elindeki kitabın parmağıyla ayırdığı sayfasını açıp köşesini kıvırdı. Sayfa 148 dedi. Kitabı kapatıp Bilge'ye verdi, geçip gitti. Bilge elindeki kitapla döndü ve giyiniyor musunuz diyebildi Manay'ın ardından. Manay, etinin kimseye ihtiyacı olmaz dedi ve ekledi. Sayfa 148'i pişirsinler bu akşam, acıkıyorum. Gidiyorsunuz şimdi değil mi? Can Manay'ın misafir odasına girmişti, kapıyı da kapatmıştı. Bilge bir süre bekledi, sonra çıldırdı, içeriye daldı. Can Manay'ın yatağın köşesine dayanarak açtığı inin içine girdiğini anladı. Elindeki kitabı yere atıp yatağı bir hamlede Manay'ın üstünden aldı. Köşeye kıvrılmış Manay sıçrayarak yerinden doğruldu. Bu kız kendini ne sanıyordu? Bu ne cesaretti? Manay'ın ağzını açmasına fırsat vermeden bağırmaya başladı Bilge. Ne yapıyorsunuz? Bu ana geri dönemeyeceksiniz. Keşke onu son kez görseydim diyeceksin. Ama asla geri dönemeyeceksin. Ne yapıyorsun? Niye böylesin? Niye böyle davranıyorsun? Eti eliyor ve sen burada saklanıyorsun. Duru gitti. Ne olmuş? Gitti. Bir balerin daha bulursun kendini ama eti, sana bu kadar sahip çıkan eti bulur musun sanıyorsun? Onun gibi kimse olabilir mi sanıyorsun? Kırılmasının yarım kaldığı o aralıkta yarım doğrultu bedenini kıpırdatmadan dikkatle izledi Can Bilge'yi. Gergin toplanmış saçları, kendini ifade etme çabasındaki cılız bedeninin büyük hareketleri, gözlük camlarının altında sızan yaşları suratında sıra sıra parlaması, kızla ilgili her şeyi nasıl da çelişkiliydi. Demir ağlayabilir miydi? Ağlaması da ancak çok nadir olan bir doğa olayı gibiydi. Bir gökkuşağını izler gibi izledi Can Bilge'nin acısını. Rahatladı. Acırken başkasının da acıdığını görmek rahatlatıcıydı. Belki de nihayet dengeye yaklaşmıştı rahatlatıcı olan. Nasıl anlatabilirdi ki bu zavallı kıza içinde hissettiği duyguyu? Nasıl anlatabilirdi Etin'in ölümünün kendisi için yeniden başka bir doğum olduğunu? Onlarca yılın yaşanmışlığını, dibine çökmüş bilgisinin ilişkiyi, karakteri zehirleyen etkisini, yıllar önce o gece o çatıda aşağı ittiği Can Manay'dan gerçekten kurtulabilmesi için Etin'in gitmesi gerektiğini, hayatına hükmeden bir gücün etkisinden nihayet kurtulmuş bir uydu gibi hissettiğini nasıl anlatabilirdi? Eti'ye ihtiyaç duyduğu kadar ondan uzaklaşmak da istediğini, onu sevdiği kadar nefret de ettiğini nasıl anlatabilirdi? Olduğu kişinin köklerinin Eti olduğunu, o köklerden kurtulmadan olduğu bu şeyden sıyrılamayacağını nasıl anlatabilirdi? Kimseye anlatamazdı, kimse anlayamazdı. Herkesin birbirini yargılamak için resmen yarıştığı bu gezegende bu kadar samimi bir duygu anlatılamazdı. Sevdiğim birinden nefret ediyor olmayı anlamazdı bu maymunlar. Çok ilkel, kendilerinden çok uzaktaydılar. Diyecek söz bulamadı Can. Karşısındakine kızın acısı o kadar gerçekti ki o anda ne derse desin, nasıl tepki verirse versin, her şey sahtelikle havada asılı kalacaktı. Samimi olmalıydı. İçinden geçeni mırıldandı. Bu benden daha büyük bir duygu. Baş edemiyorum. Bilge gözlerini Manay'ın kirlerinden ayırmadan. Bu. Bu mu senden daha büyük? Hayatında tanıdığım en ilham verici kişisin ve temsil ettiğin hiçbir anlama yaraşmayacak küçücük, belli belirsiz bu duyguda mı kaybolacaksın? Kaybolmayı istiyorsun sen. Kaybolmak için aranıyor, bekliyorsun. Senden büyük olan şey bu yaşadığın sefillik değil. Etinin o yatakta yatıyor olması. Seni bekliyor olması. İşte asıl bu senden. Her şeyden daha büyük Can Manay. O kadar güçlü ki eğer onunla vedalaşmazsan sonrasında yaratacağı duyguların şiddeti seni ezip geçecek dedi ve sanki transtan çıkmış gibi kendine geldi. Kendine gelişi lafı bittiği için değildi. Konuşurken Can Manay'ın yarı doğrulmuş bedenine eğilip konuşmanın hayretiyle ona yaklaşmıştı ve kendisine odaklanmış gözlerinin kendi dudaklarına kilitlendiğini fark ettiği anda geri çekti kendini. Hemen dikleşti. Hissettiği duyguya arkasına dönüp çıkıp gitti. Manay'a söylenmesi gerekeni söylemişti. Artık gerisi önemli değildi. Eti öldükten sonra nasılsa bu adamı bir daha hiç görmeyecekti. Dün gece Manay'ın acısını paylaşmıştı. Bir çocuğa yardım eder gibi ama şimdi iğreniyordu ondan. Kendi acısı içinde kaybolup geri kalan her şeyi, gövdelerini, sorumlu olduğu onca şeyi kenara iten bu hain hali iğrençti. Önemi yoktu artık. Etinin yanına gitmeliydi. Evin kapısından çıktığında suratındaki yaşları sildi. Ağladığını bile fark etmemişti. Derin bir oh çekerek aldı nefesini. Ağlayabilmek güzeldi. Kuru, duygusuz bir gezegende insanlığa geri dönmek gibiydi. Kapının kapanma sesiyle oturduğu yerden kalktı Can. Suratına sızan belli belirsiz bir gülümsemeyle salona gitti. Bilge gitmişti. Kız sinirlendiğinde kadınlaşan o halinin vahşiliği ilginçti. Bir an onu nasıl da öpmek istemişti. 6. 16. Ada. İki sıra çektikten sonra sanki hiç çekmemiş gibi burnunu ovuşturup kokainin etkisini bekledi. Etki gelmedi. İki çizgi daha dizdi. Bununla birlikte 6 çizgi olmuştu. Ve o ilk başta, en başta hissettiği etki ancak şimdi kendini azıcık da olsa gösterecekti. Bağımlılığın arsızlığını hizmet edercesine çizgiyi çekti Ada. Yetmedi. Yetmeyecekti. Kendini tüketen birine nasıl yetsindi? Ruhu üfledikçe sönen bir balon gibiydi. bir çizgi daha dizecekti ki banyodan çıkan Tugay uzun süre tüpü elinden aldı. Adayı yerinden kaldırıp kollarının arasına alırken arsızlık yapma. Zaten biraz in artık. Eve gidip dinlenmen gerek dedi ve kafasından öperken onu kapıya götürdü. Yarım saat olmamıştı geleli ama bu içeriye girer girmez adanın nasıl başladığını anlamadığı bir hızda sevişmişlerdi. Kıyafetlerini bile çıkarmamıştı Tugay. Kısa bir öpücükten sonra arkasını çevirip hızlı hızlı içeriye girmişti. Sonra da aceleyle banyoya giderken yetişmesi gereken toplantıdan bahsedip masanın üstündeki dizilmiş hazır bekleyen kokaini ikram etmişti. Şimdi ise yaklaşık 20 dakika önce girdiği kapının önünde uğurlanmak üzereydi ada. Gitmek istemiyorum dedi. Dinleyeceğini sanarak ama Tugay ben çıkmalıyım. Bu akşam çok önemli bir toplantım var. Önümüzdeki seçimler için partiyi alırsam sırtımız bir daha yere gelmez diye karşılık verdi. Adanın güneş gözlüklerini birkaç adım gerideki sehpadan alıp ona uzattı. Şu darbe denen derginin açtığı pislikleri temizlemek için acayip bir kampanya üzerine çalışmamız lazım. Bu akşam bakanlar tamam derse 2 hafta içinde kampanyayı hazır etmemiz şart. Sen de bu arada sakın sokakta bensiz görünme. Şimdi böyle bu halde çekmesinler fotoğraflarını falan. Bir vukuat olursa haber ver dedi. Ada ilk defa haline baktı. Üzerindeki eşortman, kapüşonlu sweatshirt ve toplanmış saçlarıyla kendini çok çirkin hissetti. Kokainin etkisi geçmişti bile. Vücudunun tüm ağırlığı geri gelmişti. Tugay adayı kafasından öpüp, ''Hadi dikkatimi dağıtma benim. Eve git, dinlen. Akşam işimden erken biterse ararım seni.'' dedi. Adayı gönderdi. Asansörün gelmesini beklerken kapanan kapıya dönüp baktı ada. Kendini çok değersiz hissetti. Kata çıkmak üzere olan asansöre binmek istemedi. Merdivenlere yöneldi. Arabasına ulaştığında ağlamak üzereydi. Beyninde kokainin yarattığı yükselmenin yere çakılmasını deneyimleyerek içine sinen bu umutsuzluğun vücudunun kimyasal dengesiyle oynadığı için doğduğuna bilmeden evine döndü. Sanki dizlerine kadar toprağa gömülmüştü ve gittikçe batıyordu. İçeriye girdiğinde anneannesi salonda oturmuş onu bekliyordu. Adayı görünce ayağa kalktı kadın. Tek kelime söylemek için kendini zor tutarak dikildi öylece. Ada ona kızmak istedi. Siniri aniden yükselmişti. Tek kelime etse bağıracaktı. Ama anneannesi hiç konuşmadı. Öylece baktı. Ada kızamadı. Yukarı çıkmak için bir adım attı. Ama merdivenler büyüdü gözünde. Yer kendisini böyle çekerken nasıl yukarı tırmansındı? Gücü kalmamıştı. Merdivenin ilk basamağına çöktü. Gözyaşları akmaya başlamıştı. Yaşları tutmak istercesine gözlerini kapadı. Denizin arkasına dönüp giden hali, Tugay'ın havadaki eli karanlıkta çıktı. Kafasını silkeledi ada, düşünceleri uzaklaştırırcasına, gerçek olamazlardı. Emindi, gerçek değillerdi. Anneannesi ona sarılmasa, bu kadar sessiz bir şekilde onu kollarına almasa, başını okşayıp mis gibi pembe pembe kokmasa, toprağın dibine girebilirdi ada. Hissettiği değersizlik duygusunun altında ezilir ve çürürdü. Ama şimdi o yükün altında 2 kişiydiler. Mutluluk paylaşılınca nasıl çoğalıyorsa, acı da paylaşılınca azalıyordu. Paylaşmak, paylaşabilmek insanoğlunun tek temel huzuruydu. Anneannesinin kollarında ama kendi hiçliğinde kayboldu ada. 17. Eti. Ölümü beklemek. Aldığı her nefeste ölümü bekledi eti. Oğlunun uçağa inmişti. Havaalanından hastaneye varması şehir trafiğinde uzun sürebilirdi. Dayanmalıydı. Bedenin içinde tutunmaya çalışan ruhu biraz daha dayanmalı ve annesi ölürken yanında olamadığı gerçeğini yavrusuna yük olarak bırakmamalıydı. Odanın kalabalığından kurtulmak istedi. Yatağın dibine girmeseler de odaya doluşmuş insanlar ruhuna fazla geliyordu. Ama tepki veremedi. Hepsi vedalaşmak için gelmişti. Umut hala gelmemişti. Belki de o çatıda yok olmuştu. Gerçek Can Manay'ın düştüğü o çatıda. Can Manay'a dönüştüğü o anda yok olmuştu. Gözlerini sıkıca kapadı eti. Umut'u gördüğü o ilk anın hatırası geldi önüne. O zaman kendi keskinliğine aykırı bir kimsesizlikle bakmıştı Eti'nin gözlerine. Cehennemde cevap arayan bir ölümsüz gibiydi. Eti adını söylerken gözlerini kısmış, kaşlarını çatmış, kendi adının verdiği acıyla umut demişti. Söylediği her harfte onun nasıl canının acıdığını fark etmişti Eti. Umut, katman katman anlamsızlığın altında kalmış, doğmaya çalışan kocaman bir anlam gibiydi. Hafızasını daha derinlerdeki dosyaları açmasını istemedi. Ölürken mırıldanacağı şeylerin geride bıraktığı yavrusunu ezmesini istemedi. Yutkundu. İçeri giren doktorun herkesi odadan çıkaran telaşlı hali, insanları tedirgin etse de, ölmek üzere olan birinin doktorunun hemen dinleyerek dışarı çıktılar. Koridorda biriken insanların peşinden en son bilge çıktı. Kimseyi tanımıyordu aslında. Bu insanların hepsi işi gereği aşinaydı ama hiçbirini tanımıyordu. Doktor, yarım saat izin verin, merak etmeyin demişti. Hastanenin restorana inmeyi konuştu kalabalık. Bilge doyulmazlıktan geldi. Kendi davet edilse bile gitmeyecekti. Ama zaten davet eden de olmamıştı. Kalabalık uzaklaşırken Eti'nin kapısındaki küçük camdan doktorun içeride ne yaptığına baktı. Ama tam o sırada doktor kapıyı açıp çıktı. Bilge çekilip yol verdi doktora. Peşinden birkaç adım atmıştı. Ne olduğunu, nasıl olduğunu soracaktı ki durdu. Koridorun derinliğinden, üzerindeki yağmurluğun içinde sanki başka bir zaman diliminden gelmiş gibi ağır adımlarla kendisine doğru yaklaşan cammanayın varlığı insanı durduracak etkideydi. Doktor bir adımla kenara çekilmiş ve cammanaya Eti'nin odasını göstermişti. Cammanay birkaç adım geride kendisine eşlik eden diğer doktorun eliyle yaptığı küçük bir hareketle daha da geride bırakıp odaya doğru ilerledi. Bilge'nin yanından geçerken ona hiç bakmadı. Tüm dikkati Eti'nin yattığı odanın kapısındaydı. Ciddiydi. Kısık gözlerinde birikmiş bir duygu vardı. Neydi? Bilge bilemedi. Can kapıyı açıp içeriye girdi. Koridorda doktorla yalnız kalan Bilge, başını öne eğip kendisine söyleyecek herhangi bir cümleden saklandı. Bekleyecekti. Gidecek başka yere olmayanlar hep beklerlerdi. Aklı kıpırtısız bir şekilde dur burada derken adımları küçük küçük yaklaştılar Eti'nin kapısındaki o küçük cama. Ne göreceğinden habersiz baktı Bilge odaya ve yatağın üstüne çökmüş, hıçkıra hıçkıra ağlayan cammanayı gördü. Eti'nin hastalıktan incelmiş omuzlarını iki eliyle tutmuş ona, gitme diyordu. Ne konuştular ya da vedalaşmaları ne kadar sürdü bilemedi Bilge. Kendisinden kenara çekilmesini isteyen doktorun eli omzuna değene kadar o küçük kare camdan onları izledi. Doktor içeri girip küçücük bir hareket yaptı cammanaya ve sallanan kapının aralığından kesik kesik de olsa Bilge, cammanayın oturduğu yatakta eğilip Eti'nin dudaklarına uzun bir öpücük kondurduğunu gördü. Kapının sallanması tam kesilmişti ki kapı açıldı. Önce cammanay, ardından doktor çıktılar. Bilge suratına dahi bakmadan çekip gitti cam. Yaşlarla yıkanmış, siyah, derin gözlerinde hayatın parlaklığı vardı. Belki de biriken şey bu parlaklıktı. Koridordan asansöre doğru yürümesini izledi cammanayın ve merdivenlere açılan kapıdan çıkıp gitmesini. Dönüp odaya girecekti ama asansörden inen genç çocuğa kilitlendi gözleri. Yanakları hafif içine çökmüş, köşeli suratı, siyahın her koyu tonuyla gölgelenmiş kalın gür saçları ve o gözleri. Kalın, gözlerinin üstüne upuzun yayılmış siyah kaşlarının altında ben diyen gözleri sanki cammanaya aitti. Onunki kadar net gözleri sadece onunkinden daha gençtiler. Ayrım sonu.